Ayrım 29.
Bu uzlaşmada şehirlerdeki şiddet olaylarının durdurulmasını sağlamak amacıyla güvenlik güçleriyle siyasi grupların ne şekilde davranacaklarına ilişkin bazı ilkelere varıldı. Ancak Eylül ve Ekim aylarında gittikçe artan şiddet olayları bu uzlaşmayı ortadan kaldırdı. Temmuz 1991'de ise Mandela'nın ANC'nin başkanlığına seçildi. Kasım 1991'de hükümet ve bazı siyasi gruplar yeni bir anayasa ve geçici hükümet için çok partili görüşmeleri başlatmak amacıyla bir araya geldiler. Bu buluşmanın ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin geleceğini ve çok etnik yapılı geçici bir hükümet oluşturmak için yapılacak seçimleri görüşmek üzere çok partili bir konferans niteliğinde olan Convention for a Democratic South Africa toplandı. Konferansa hükümet, ANC ve NP gibi önde gelen 18 politik örgüt ile bağımsız ve kendi kendini yöneten Homeland'lerin temsilcileri katılırken kimi örgütler boykot etti. Şubat 1992'de yapılan ara seçimlerde NP'nin oy yitirmesi sonucunda da Clark, demokratik bir anayasa yaratmak amacıyla görüşmeleri başlatabilmek için beyazlar arasında referanduma gitti ve ezici bir çoğunluk sağladı. Hükümetin Jodesa'nın kararlarını veto etmek istemesi üzerine Mayıs 1992'de geçici anayasa ve hükümetle ilgili görüşmeler siyasal örgütler tarafından askıya alındı. Siyahlara ait yerleşim yerlerinde şiddet olaylarının artması ve çok sayıda siyahın bu şiddet olaylarında ölmesi üzerine ANC henüz daha serbest bırakılmamış siyasi tutuklu ve hükümlülerin acilen serbest bırakılmaları ve şehirlerdeki şiddet olaylarının bir an önce durdurulmasını isteyerek hükümetle sürdürülen ikili görüşmelerden çekildiğini açıkladı. İlişkilerin böylesine gerilmesi üzerine hükümet, Temmuz 1992'de yoğun şikayetlerin geldiği silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin ilgili birimlerinin dağıtılacağını bildirdi. Aynı ay içerisinde ANC lideri Mandela'nın isteği üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, hükümet ile ANC arasında bir uzlaşma sağlamak için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne özel bir temsilci gönderdi. Güvenlik Konseyi daha sonra siyasi şiddet olaylarını kontrol etmek için tüm Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmak üzere 30 gözlemcisini bölgede görevlendirdi. Hükümet ise Ağustos 1992'de güvenlik güçlerini yeniden yapılandırmak için çalışmaların başlatıldığını, Birleşmiş Milletleri Örgütü'nün tavsiyesine uyularak çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen güvenlik görevlilerinin soruşturulması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulacağını açıkladı. Bu olumlu gelişmeler üzerine Eylül 1992'de ANC ve hükümet yetkilileri düzenlenen barış zirvesinde bir araya gelerek görüşmelerin tekrar başlatılmasını kararlaştırdılar. Taraflar arasında bir de protokol imzalanarak yeni anayasanın seçimle iş başına gelmiş bir kurucu meclis tarafından hazırlanacağı ve etnik temele dayanmayan geçici bir hükümetin kurulacağı kesin olarak hükme bağlandı. Ekim ayında ise anayasa değişikliğine gidilerek siyahların kabinede yer almalarına olanak sağlandı. Tüm bu sorunların yanı sıra Homeland sisteminin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorunu ortaya çıktı. ANC'nin Homeland sisteminin bütünüyle kaldırılması talebine karşılık Botswana, Tizeki, KwaZulu ve Kwela gibi Homeland'ler ANC'nin talebinin aksine bu yurtlukların daha güçlü bir otonomi elde etmesi gerektiğini ileri sürdüler. Bu konuda hükümetin ANC'ye yakın bir politika izlemesi ve de Clark'ın Homeland'lerinin bağımsızlıklarını azaltacak önlemlere başvurulacağını açıklaması üzerine 1992 yılı sonunda Botswana, Tshiseke ve KwaZulu yönetimi liderleri de IFP, CP ve aşırı sağcı Afrikanlar Voxina yöneticileri bir araya gelerek bölgesel otonomilerden oluşan bir Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kurulması yönünde mücadele etmek için ilgili Güney Afrikalılar grubunu Concerned South African Group, COSAC kurdular. Ocak 1993'te de Clark, Başkanlık Konseyi'nin varlığına son verilmesine ilişkin yasanın parlamento tarafından onaylanacağını, etnik temele dayanan diğer hükümet organlarının da kaldırılacağını bildirdi. Şubat ayında hükümet ile ANC arasında süren görüşmelerde ise partiler arası görüşmelerin tekrar başlatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca 1993 yılının sonunda Nisan 1994'te kurucu meclisin nispi temsil sistemi ile seçilmesi ve geçici hükümetin oluşturulması, siyasal partilerin kurucu meclisteki sandalyeleri oranında geçici hükümette temsil edilmeleri, geçici hükümetin devlet başkanı ile birlikte yürütme yetkisine sahip olması ve 5 yıl içinde seçimlerin yapılıp çoğunluk hükümetinin göreve başlaması kabul edildi. Mayıs 1993'te görüşmeler sürecinde yer alan 26 grubun 23'ü anayasal sürece bağlılıklarını bir amaçlar deklarasyonu ile teyit ettiler. Haziran ortasından daha önce taahhüt edildiği gibi Başkanlık Konseyi'nin varlığına son veren yasa parlamento tarafından kabul edildi. Haziran ayı sonunda yapılan görüşmelerde yeni anayasanın kurucu meclis tarafından hazırlanmasını savunan hükümet ve ANC ile anayasanın görüşmelerin yürütüldüğü forum tarafından hazırlanmasını savunan COSAC arasında bir anlaşmaya varıldı. Buna göre yeni anayasanın görüşmeler forumunda ortaya konan ilkeler ışığında kurucu meclis tarafından hazırlanması kabul edildi. Yürütülen bu çabaların ardından Temmuz ayı sonunda geçici anayasa taslağı yürürlüğe konuldu. Etnik fark gözetmeksizin tüm vatandaşlar için eşit haklar öngören geçici anayasa önceden belirlendiği gibi yürütme yetkisini devlet başkanına ve kabineye verdi. Geçici anayasada yasama yetkisi 400 üyeli ulusal meclis National Assembly ile senatodan oluşan parlamentoya tanındı ve ulusal meclis ile senatonun birlikte yeni anayasayı hazırlamakla görevli kurucu meclisi oluşturacakları hüküme bağlandı. Hazırlanacak anayasanın 2 yıl zarfında parlamentonun 3'te 2'si tarafından onaylanmaması halinde onay için referanduma gidileceği de kabul edildi. Aralık 1993'te bir araya gelen taraflar geçici anayasanın yürürlüğe gireceği tarih olan 27 Nisan 1994 tarihinde 4 bağımsız homeland'in tekrar Güney Afrika Cumhuriyeti'ne katılmalarını oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca 1 Ocak 1994 tarihi itibariyle seçimlerde oy kullanacak homeland vatandaşlarının Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmalarına da karar verildi. 22 Aralık 1993'te ise parlamento geçici anayasayı onaylayarak bir anlamda apartheid rejiminin bir organ olarak kendi kendini feshetti. Geçici anayasa ve hükümet görüşmelerini değerlendirdiğimizde bu görüşmelerin sürekli bir gerginlik içerisinde geçtiğini görüyoruz. ANC ve hükümet bir yandan federal bir GAC içerisinde yerel yönetimlerin ve bölgesel otonomilerin güçlendirilmesini savunan IFP, AVU, CP, COSAC, Özgürlük İttifakı, Freedom Alliance, FA, Afrikaner Volksfront, AVF gibi siyasi parti ve ittifakları görüşme zeminine çekmeye çalışırken bir yandan da gerek güvenlik güçlerince gerek aşırı sağcı gruplarca gerçekleştirilen gerekse de karşıt siyah gruplar arasında çıkan çatışmalar sonucunda meydana gelen toplu ölümler nedeniyle sekteye uğrayan görüşmeleri ayakta tutmaya çalışıyordu. Hükümet ve ANC geçici anayasayı bir oydaşma içerisinde hazırlayabilmek, sonuçta da bu grupların sistem dışında kalmalarını engelleyerek ileride sistemin bozucu faaliyetlerini önleyebilmek için sürekli olarak bu grupların talepleri doğrultusunda anayasa değişiklikleri yapmaya yöneldiler. 27 Nisan 1994'te seçimlerin yapılmasıyla birlikte geçici anayasa yürürlüğe girdi. Yapılan seçimlerde ANC geçerli oyların %62.65'ini, NP %20.39'unu, IFP %10.54'ünü, FF de %2.17'sini elde etti. Bu sonuçlarla ANC seçimlerde ezici bir üstünlük elde etmekle birlikte yeni anayasayı tek başına hazırlayıp onaylamak için gerekli olan 3'te 2 çoğunluğu parlamentoda sağlayamadı. 9 Mayıs 1994'te Mandela, Ulusal Meclis tarafından resmen başkanlığa seçildi. Oluşturulan Milli Birlik Kabinesi'nde Cabinet of National Unity ise ANC 18, NP 6, IFP'de 3 bakanlık elde etti. Mayıs sonunda yapılan senato seçimlerinde ANC ezici bir zafer kazandı. Buna göre 90 kişilik senatoda ANC 60, NP 17, IFP ile FF 5'er, Democratic Party, DP'de 3 sandalye kazandı. Böylece uzun yıllar süren ve dünya toplumunun büyük tepkisini çeken apartheid rejimi resmen ve fiilen son bularak yerine etnik temele dayanmayan çok partili demokratik bir sisteme bıraktı. Dünyanın en ırkçı rejiminde bu kadar büyük değişiklikler nasıl mümkün olabildi? Bilindiği gibi Kara Afrika ülkeleri bu rejimi yıkabilmek için çok uğraştılar ama hiçbir ilerleme sağlayamadılar. Çünkü Güney Afrika Cumhuriyeti Batı dünyası koruyordu. Apartheid'i yıkan da yine Batı oldu. 1980'li yıllarda apartheid karşıtı yaptığı grupların ve devletlerin uluslararası alanda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ekonomik yaptırımlar uygulaması yönündeki çabalarına rağmen Güney Afrika Cumhuriyeti birçok Avrupa ülkesiyle yaşamsal nitelikteki ekonomik ilişkilerini korumayı ve ekonomisinin yabancı büyük sermaye gruplarınca desteklenmesini başardı. Ancak 1984-85 döneminde şiddet olaylarının iyice hız kazanmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı birçok ekonomik yaptırımı uygulamaya ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin uluslararası sportif ve kültürel faaliyetlerini engellemeye başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Topluluğu üyeleri ve İskandinavya ülkeleri de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı sınırlı ekonomik yaptırımlar uygulamaya başladılar. Ağustos 1986'da da İngiltere dışındaki 7 Commonwealth üyesi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı geniş kapsamlı yaptırım kararı aldı. Eylül ayında ABD Kongresi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı etkin ekonomik yaptırımlar uygulamasını engelleyen Başkan Ronald Reagan'ın vetosunu iptal etti. 1985 ve 86 yıllarında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı sınırlı yaptırımları 1987 yılında kaldıran Japonya'da ise Mart 1988'den itibaren büyük Japon şirketleri Güney Afrika Cumhuriyeti'ne direkt ihracatı durdurmaya başladılar. Güney Afrika Cumhuriyeti istediği noktaya getiren Batı bundan sonra tutumunu yumuşattı. Şubat 1990'dan itibaren siyasi reformların başlatılması ile birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uygulanan yaptırımlar da gözden geçirilmeye başlandı. İlk olarak Avrupa Birliği, AB, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yapılacak yeni yatırımlar üzerinde ambargoları kaldırdı. 1991 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti uzun yıllar uzak tutulduğu uluslararası spor faaliyetlerine yeniden davet edildi. Bazı eyaletleri yaptırım uygulamaya devam etmekle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Temmuz 1991'de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımları resmen kaldırdı. Eylül 1991'de ise Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 1985'ten beri ilk kez dış kredi verildi. Ekim 1991'de Commonwealth Başkanlar Konferansı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uygulanan kültürel yaptırımları yürürlükten kaldırdı fakat ticaret, finans, yatırım ve silahlanma ile ilgili yaptırımlarını devam ettirdi. Yine Ekim ayında Japonya tüm yaptırımlarına son verdi. 1992'de de AB birçok yaptırımın varlığına son verdi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çok etnik yapılı geçici bir hükümetin kurulmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından Eylül 1993'te uluslararası toplum geriye kalan ekonomik yaptırımların uygulamasına son verdi. Mayıs 1994'te geçici ulusal birlik hükümetinin kurulmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargosunu da yürürlükten kaldırdı. Bu gelişmelerin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti 1 Haziran 1994'te Commonwealth'e, Temmuz'da Afrika Birliği Örgütü'ne, Ağustos'ta da Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'na Southern African Development Community SADC üye oldu. Afrika milliyetçiliğinin en önemli sorunlarından birini Afrikalı ülkeler değil Batı çözmüştü. Hazırlayan Ali Dayıoğlu. 2. Namibya'nın bağımsızlığa kavuşması. Güneybatı Afrika GBA 1884'te Almanya'nın sömürgesi oldu. Buraya bağlı Walvis Bay Limanı ve bölgesiyle 12 küçük adadan oluşan Penguin Adaları önceden buraları işgal eden İngiltere'nin egemenliği altında kalmaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Güney Afrika Birliği tarafından işgal edildi ve 1915'te Almanya bölgeyi terk etti. 1920'de Milletler Cemiyeti burayı C tipi manda haline getirerek yönetimini Güney Afrika Birliği'ne verdi. 1925'te GAB kabul ettiği anayasa ile GBA'daki Avrupalılara sınırlı olarak kendi kendilerini yönetme hakkı tanıdı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler örgütü ile GAP arasında GBA'nın yönetimine ilişkin bir anlaşma imzalandığı gibi 1946'da da Birleşmiş Milletler Örgütü GAP'ın GBA'yı topraklarına katma isteğini reddetti. 1949'da GBA'da yaşayan Avrupalılara GAP parlamentosunda temsil edilme hakkı tanındı. 1950'de Uluslararası Adalet Divanı UAD, GBA'nın uluslararası manda yönetimi altında kalmasını ve GAP'ın bunu kabul etmesi gerektiğini kararlaştırdı. GAP, UAD'nin bu kararına uymayı reddetti ve Ekim 1966'dan itibaren de güvenlik ve apartheid ile ilgili kanunlarını bölgede uygulamaya başladı. Bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1966'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bölge üzerinde uyguladığı manda yönetimini kaldırdı ve 1967'de GBA ile ilgili bir konsey atadı. Ayrıca bölgenin adını Namibya olarak değiştirdi. Tüm bu gelişmelere rağmen Gaç, BM'nin bölgenin yönetimini devralmasını kabul etmedi. BM'nin bölgeyle bu kadar yakından ilgilenmesinin bir nedeni Namibya'da GAC'ye karşı milliyetçi örgütlerin başlattığı mücadeleydi. Bu örgütlerin başlıcaları 1957'de kurulan Güneybatı Afrika Halkları Örgütü, Southwestern African People's Organization ile 1959'da kurulan Güneybatı Afrika Ulusal Birliği, Southwest Africa National Union idi. Askeri kanadının silahlı mücadeleye başlamasıyla birlikte bağımsızlığa giden yolda Namibya'nın en etkili örgütü durumuna geldi. Aralık 1973'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada SWAPO'nun Namibya halkının yerel temsilcisi olarak kabul edilince GAC'nin bir yandan Namibya'daki varlığına yöneltilen silahlı mücadeleye karşı önlemler alırken bir yandan da bu konuya siyasi bir çözüm kazandırmak için yoğun çabalara girişti. Bu çabaların bir sonucu olarak Kasım 1974'te tümüyle beyazlardan oluşan Güneybatı Afrika Yasama Meclisi bölgenin geleceğini tartışmak için çok etnik bünyeli bir anayasa konferansı düzenleme kararı aldı. Konferans, GAC Başkanı Worcester'ın direktifi ile Eylül 1975'te Windhoek'ta Turnhal Konferansı adıyla bölgenin önde gelen 11 etnik grubunun katılımıyla başladıysa da demokratik olmayan ve etnik temellere dayandığı gerekçesiyle SWAPO tarafından boykot edildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği Örgütü ABÖ tarafından da tanınmadı. Bu itirazlara rağmen çalışmalarını sürdüren konferans, Namibya'nın bağımsızlığı için 31 Aralık 1978 tarihini hedef olarak belirledi. Ayrıca Namibya'nın bağımsızlığına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet için Mart 1977'de bir anayasa taslağı hazırladı. Bu gelişmelerle birlikte Birleşmiş Milletler, Namibya'nın bağımsızlığı için kendi çözüm önerilerini ortaya koymaya başladı. Bu doğrultuda 1978'in başlarında GAC, SWAPO ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 batılı ülkesi Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD arasında görüşmeler başlatıldı. Mart 1978'de batılı devletler Birleşmiş Milletler gözetiminde genel seçimler yapılmasını, Namibya'daki GAC askerlerinin sayısının azaltılmasını ve siyasal tutukluların serbest bırakılmasını içeren bir anlaşma önerisi ortaya koydular. Bu öneriler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sonradan sözü çok edilecek 435 sayılı kararına da yansıdı. Fakat GAC kendi çözüm yollarını dayatmaya devam etti. Aralık 1978'de düzenlediği kurucu meclis seçimlerinde Turnhal Konferansı'nda yer alan etnik grupların bir koalisyonu olan Demokratik Turnhal Birliği, Democratic Turnhal Alliance, 50 sandalyeden 41'ini kazandı. Arkasından Ulusal Meclis, sonra da bir Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Bu yapıda Namibya'nın güvenliği, savunması ve dış ilişkileri GAC'a bağlı kalıyordu. Ocak 1981'de SWAPO, GAC ve yukarıda anılan 5 batılı ülke ve konuyla ilgili 6 bölge ülkesinin katıldığı bir Birleşmiş Milletler Konferansı yapıldı. Bu da başarısız oldu. Çünkü GAC Başkanı Botha kendini Namibya'yı veren siyasi lider konumuna düşürmek istemiyor, DTA'ya daha fazla zaman kazandırarak SWAPO'nun halkın gözünde inandırıcılığını kaybetmesini deniyor, ABD Başkanlığına yeni seçilen Ronald Reagan'ın umutlandırıyordu. Aynı yıl içerisinde batılı güçlerin Namibya'nın bağımsızlığı için ortaya koydukları 3 aşamalı plan da bir sonuç getiremedi. Zamanla GAC'ın bu çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. DTA halktan gereken desteği bulamadı, büyük güç kaybına uğradı, Bakanlar Kurulu dağıldı ve Genel Vali Ulusal Meclisi dağıtarak 1983 başında Namibya'nın yönetimini tek başına üstlendi. Bu gelişmeler olurken de GAC Angola sınırının ötesine geniş çaplı askeri hareketler düzenlemeye başlayarak bir süre sonra Angola'nın güneyinde bazı bölümleri denetim altına aldı. Ateşkes anlaşması ancak Şubat 1984'te GAC ve ABD yetkilileri arasında süren görüşmelerin ardından imzalanabildi. Anlaşma GAC'ın Angola'dan çekilmesini denetleyecek bir ortak komisyonun kurulması karara bağlandı. Angola'da gacın boşaltılacağı topraklarda Küba güçleriyle SWAPO'nun üstlenmesine izin vermeyeceği taahhüdünde bulundu. Nisan 1985'te resmen Angola'dan çekilmeye başlayan Gaç, bir yandan da Namibya'da geçici bir hükümet kurma çabalarını sürdürdü. Aslında bundan vazgeçmesi hiç söz konusu olmamıştı. Ocak 1983'te Bakanlar Kurulu'nun dağılmasının ardından Kasım ayında bir çok partili konferans düzenleyerek hem soruna 435 sayılı karar dışında bir çözüm bulabilmek hem de Namibya'nın bağımsızlığa kavuşmasının ardından oluşacak yeni hükümette SWAPO'nun etkisini mümkün olduğu kadar azaltmak istemişti. Söz konusu konferansa SWAPO katılmayı reddetmiş ve girişimi Güney Afrika'nın başka bir kukla gösterisi olarak nitelendirmişti. MPC, Ekim 1984'te bütün partilerin yer alacağı bir toplantının düzenlenmesine çalışacağını, eğer bu toplantı gerçekleşmezse tek taraflı olarak Gaç'la bağımsızlık konusunu görüşeceğini bildirmişti. Halkın MPC'ye güvenmediği kesini kazanınca Gaç taktik değiştirmek zorunda kaldı. Namibya sorununu kendi içinde çözme çabasını bırakmadı ama bu çabada SWAPO'nun da yer almasını sağlamaya girişti. Bu doğrultuda önce Mart 1984'te tutuklu SWAPO üyelerini serbest bıraktı. Daha sonra Mayıs'ta SWAPO yetkilileriyle MPC üyeleri arasında resmi görüşmeler başlatıldı. Bununla birlikte bu görüşmeler SWAPO'nun 435 sayılı karar uygulanmaya konulmadan silahlı mücadeleyi bırakmayacağını açıklamasıyla sonuç alınmadan kesildi. Haziran 1985'te Gaç, MPC'ye direktif vererek bir geçici ulusal birlik hükümeti Transitional Government of National Unity kurdurdu. GAC'nin bu girişimi başta ABD olmak üzere Namibya sorununun çözümlenmesi için çaba gösteren batılı devletlerce kınandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da geçersiz sayıldı. 1985'ten itibaren SWAPO ile SWAPO'nun gençlik kolları çok sayıda toplantı düzenlemeye başladı. Bu toplantılar sürekli polis baskınına maruz kalmakla birlikte ulusal mahkemeler çeşitli kararlarında SWAPO'nun programında devlet düzenini yıkmakla ilgili bir hüküm bulunmadığı, bu yüzden de bu örgütün toplantılar yapma ve mitingler düzenleme hakkına sahip olduğu, bu hakkının engellenemeyeceği sonucuna vardılar. Ulusal mahkemelerin söz konusu kararlarının ardından SWAPO'nun tüm Namibya çapında mitingler düzenlemeye başladı. Bunun yanı sıra öğrenciler eylemlere, işçi sendikaları da grevlere başladılar. Bu ortamda TGNU yavaş yavaş etkinliğini yitirdi. 1988'e kadar böyle gelindi ve 1988 yılından sonra gelişen bazı uluslararası süreçler Gaç'ı Namibya sorununu iç işleri bağlamında çözmekten bütünüyle vazgeçirdi. Bu süreçler aynen Gaç'taki apartheid sorununun çözümünde olduğu gibi Batı egemenliğinde yürüyecektir. Bu gelişmeler 1987 yılının başlarında Angola'nın ABD ile ikili görüşmelere başlatmak istemesi ve ABD'yi Küba'nın Angola delegasyonu içerisinde görüşmelere katılması konusunda ikna etmesiyle başladı. Angola'nın bu girişiminin ardından Ocak 1988'de ABD ve Angola hükümetleri temsilcileriyle üst düzey Küba yöneticileri arasında görüşmeler başladı. Angola ve Küba, ABD'nin Küba askerlerinin Angola'dan çekilmesi yönündeki talebini kabul ettiler. Karşılığında ABD, Birleşmiş Milletler'in Namibya için öngördüğü bağımsızlık planının yürürlüğe konulmasını ve Angola hükümetine karşı silahlı mücadele yürüten UNITA örgütüne desteğini çekmeyi kabul etti.